Evet sevgili kardeşler, tekrar birlikte olmak gerçekten güzel bir ayrıcalık. Rabbimize teşekkür ediyorum. Yine her birimizi sağlıklı bir şekilde bir araya getirmiş olduğu için. Evet, sevgiyle herkese içten merhaba. Biliyorsunuz, kutsal kitaba baktığımız zaman Rabbimizin aşağı yukarı 3-3,5 yıllık bir hizmet dönemi var bu yeryüzünde. Ve bu hizmet dönemi süresi içerisinde yerine getirmiş olduğu birçok mucizeleri olduğunu Matta, Markos, Luka ve Yuhanna 4 müjde aracılığıyla bize aktarılıyor detaylı bir şekilde. Ve aktarılan bütün mucizelere baktığımız zaman genel anlamda Rabbimizin gerçekleştirmiş olduğu her bir mucizenin ruhsal bir içeriği olduğunu görüyoruz ve anlıyoruz sevgili kardeşler. Her bir mucizenin kendine özgü bir içeriği, ruhsal bir içeriği vardı. Aynı zamanda da Rabbimiz İsa Mesih sadece mucizeler yaparak gelmiş olan tüm peygamberlerden farklı bir ayrıcalığa sahip olmuş olduğunu göstermemişti. Aynı zamanda da onu izleyen sevgili kardeşler, onun etrafında oluşan insan kalabalıklarına bir takım hikayeler anlatarak, ayrıca öğrencilere de bir takım benzetmeler anlatarak çok önemli ruhsal konulara açıklık getirebilmişti. Yapmış olduğu bu önemli açıklamalara örnek olarak kaybolan oğul hikayesini verebiliriz. Luka 15. bölümde yer almış olan. Örneğin Luka 15. bölümdeki bu olaya baktığımız zaman kaybolan oğul hikayesi Tanrı'nın tüm insanlığa yönelik olan sevgisini ve özlemle onun geriye dönüşünü, günahlının Tanrı'ya geriye dönüşünü açıklayan bir konu. Ya da Luka 16. bölüme baktığımız zaman orada da biliyorsunuz dilenci ile zengin adam bize anlatılıyor. Orada da öldükten sonra fiziken bu yeryüzündeki yaşam bittikten sonra artık kurtuluş imkanının olmayacağı gerçeği bize açıklanıyor sevgili kardeşler. Ayrıca Luka 8'e baktığımız zaman da orada 4 ayrı tür topraktan söz ediliyor. Yani ruhsal kapsamda düşündüğümüz zaman 4 ayrı yüreğin tutumu bizim önümüze konuyor. Bir de Matta 25. bölüme baktığımız zaman orada da İsa Mesih'in, Rabbimiz ve Kurtarıcımız İsa Mesih'in ikinci gelişini anlatan, ikinci gelişiyle ilgili 10 kız benzetmesi başlığı adı altında bir anlatım bize sunuluyor. Ve bu anlatım gerçekten de biz imanlılar için çok önem ve değer taşıyor sevgili kardeşler. İşte bugün aslında sizlerle bu konuyu ele almak istiyorum. Lütfen Matta 25. bölümü açalım birlikte ve 25. bölümün ilk 13 ayetini ben size okumak istiyorum sevgili kardeşler. Evet, Matta 25. bölüm ilk 13. ayet. Şöyle başlıyor. O zaman göklerin egemenliği kandillerini alıp güveyi karşılamaya çıkan 10 kıza benzeyecek. Bunların 5'i akıllı, 5'i akılsızdı. Akılsızlar yanlarına kandillerini aldılar. Ama yağ almadılar. Akıllılar ise kandilleriyle birlikte kaplar içerisinde yağ da aldılar. Güvey gecikince hepsini uyku bastı. Dalıp uyudular. Gece yarısı bir ses yankılandı. İşte güvey geliyor. Onu karşılamaya çıkın. Bunun üzerine kızların hepsi kalkıp kandillerini tazelediler. Akılsızlar, akıllara, akıllı olanlara kandillerimiz sönüyor. Bize yağ verin dediler. Akıllılar olmaz. Hem bize hem size yetmeyebilir. En iyisi satıcılara gidin, kendinize yağ alın dediler. Ne var ki onlar yağ satın almaya giderlerken güvey geldi. Hazırlıklı olan kızlar onunla birlikte düğün şölenine girdiler. Ve diyor ki kapı kapandı. Daha sonra gelen öbür kızlar Efendimiz, Efendimiz aç kapıyı diye seslendiler. Güvey ise size doğrusunu söyleyeyim. Sizi tanımıyorum dedi. Bu nedenle uyanık kalın. Çünkü o günü ve o saati bilemezsiniz. Hangi günü? Rabbimizin ikinci kez ne zaman geleceğini, o günün hangi gün olacağını bilmemiz mümkün değil. Eğer bu bilmiyorsa yapılması gereken nedir? Evet, hazır olmak gerekir sevgili kardeşler. Evet, konumuzun içerisine giriş yaparken hemen belirtmek istiyorum. Burada okuduğumuz benzetme, az önce de ifade ettiğim gibi sevgili kardeşler, Rabbimizin ikinci gelişiyle ilgili olduğunu ve bizler için ne kadar önemli ve değerli olduğunu, çünkü gerçekten Rabbimizin gelişine, ikinci gelişine imanlı olarak her birimizin hazır durumda olması gerektiğinin altını çizmek istiyorum. İşte ikinci gelişinin önemi öne çıkarılmış olması için bu Matta 25. bölümde bu olay yer almış oluyor. Çünkü o gün geldiğinde iman etmiş olanlar için sorun yok. Ama o gün geldiğinde iman etmemiş, yani İsa Mesih'i daha henüz yüreğine almamış, onunla birlikte daha henüz yürümeye karar vermemiş kişilerin kurtulma imkanı da artık olmayacaktır. Şimdi neden olmayacaktır? Kurtulma imkanı olmayacaktır. Çünkü şu anda içinde yaşamakta olduğumuz inayet dönemi ortadan kalkmış olacağı için değerli kardeşler olmayacaktır. İsa Mesih Rabbimiz bedenen yeryüzündeyken onu reddedenler, onu kabul etmemiş olsalar da yaşadıkları sürece kurtulabilme şansları, yani imkanları her zaman vardı sevgili kardeşler. Ben inanıyorum ki o dönemde büyük bir öfke içerisinde İsa'yı çarmıha gel, çarmıha gel diye bağıran insanların birçokları ya da onu suçlu bulan birçok din adamları Rabbimiz göğe alındıktan sonra, çok daha sonrası gerçeği görüp gerçekleri kavrayıp iman etmişlerdi. Neden? İnayet dönemi içerisinde yaşıyor oldukları için. Ama Rabbimiz tekrar geldiğinde değerli kardeşler, burası çok önemli. Hala şu an içinde bulan bu içinde yaşamakta olduğumuz inayet dönemi kurtuluş dönemi devam ediyor olmayacaktır. Kurtuluş fırsatı kaçmış ve Nuh tufanında olduğu gibi göklerin egemenliğine giriş kapısı da kapanmış olacaktır. Bu ne kadar acı bir tablo da olsa önümüzde duran değerli kardeşler, bu gerçeği gerçekten de ciddiye almamız ve göz önünde tutmamız gerekiyor. Ve bununla da konumuzun içerisine yavaş yavaş giriş yapalım. Şimdi o dönemde yapılan düğün kutlamaları gerçekten de toplumsal bir olaydı. Yani sosyal bir olaydı. Hemen hemen köyde herkes akraba olsun ya da olmasın düğüne katılır ve düğünün bir parçası olurlardı. Ki günümüzde de birçok köylerde, ülkemizin birçok köylerinde davetli olsalar da olmasalar da bu şölene katılanlar az değil değerli kardeşler. Yahudi geleneğinde düğünler nasıldı? Şimdi bunu biraz anlamanız açısından, yani Rabbimiz o dönemde yapılan düğünleri örnek alarak bize burada bir şey, bir gerçeği önümüze koyuyor. Bunu biraz anlamak açısından o dönemde, o kültürde düğün kutlamalarının nasıl olduğunu biraz da olsa size açıklamak istiyorum. Şimdi Yahudi geleneğinde sevgili kardeşler, nişan dönemi biter bitmez bizde de olduğu gibi ne başlıyor? Düğüne hazırlık dönemi başlıyor. Ve bir hafta boyunca, ki köylerde bu devam ediyor, eğlence bir günde bitip tamamlanan bir şey değil, gerçekten de günlerce devam eden bir şey. O dönemde de bir hafta boyunca süren eğlence sonunda damat dediğimiz güvey ne yapıyor? Kendisine eşlik eden sadıçlarla, erkek arkadaşlarıyla birlikte gelinin evine gidiyor. Niçin? Gelini almak için. Ama sadece güveye, damada eşlik eden erkek arkadaşlar nasıl varsa, geline de eşlik eden onun arkadaşları var. Gelen güveyi ne yapıyorlar? Büyük bir coşku içerisinde güveyi ne yapıyorlar? Karşılıyorlar. Nasıl karşılıyorlar? Birlikte arka arkaya dizilerek, ellerinde ya birer meşale ya da birer kandil, düğünün olacağı sokağa ya da meydana giderek ışıklarla orada yaşayan insanlara ilan ediyorlar. Düğünü ilan ediyorlar değerli kardeşler. Ve katılmak isteyenler de o kuyruk, o kuyruğa ne yapıyorlar? İştirak ediyorlar, katılıyorlar. Şimdi Rabbimiz ne yapıyor? O dönemde gelenek, o dönemde var olan geleneği alıyor ve bir ruhsal içerik, bir ruhsal anlam içine katıyor ve bu şekilde bize Rabbimiz aktarıyor. İlk ayette şöyle okumuştuk. O zaman diyor, göklerin egemenliği kandillerini alıp güveyi karşılamaya çıkmış olan 10 kıza benzeyecek. Şimdi ilk ayetten de anlaşıldığı gibi değerli kardeşler, anlatılan bu benzetme göksel krallık, göksel egemenlik ile ilgili. Yani güvey olarak tanımlanan göksel kral İsa Mesih'in ardından gidenler ve yani ona ait olanlar ve aynı zamanda da sanki ona ait olmuş gibi görünen sözde, özde değil ama sözde taklitçiler, iki yüzlüler karşılamaya çıkıyorlar. Ve vakit gece ve gece olduğu için, ortalıkta karanlık olmuş olduğu için ellerde kandiller mevcut. Şimdi bu olayı biraz anlamanız açısından yıllar önce okuduğum bir, yaşanmış bir olayı sizlerle paylaşmak istiyorum. 1988 yılında yaşanmış çok üzücü bir olay. Bilmiyorum hiç televizyon ekranlarından izlediniz mi? Hani böyle uçak belirli bir yüksekliğe çıktıktan sonra uçaktan atlayan bir grup hava boşluğuna kendilerini bırakıyorlar ve hava boşluğunda el ele tutuşarak ve bir süre sonra ellerini bırakıp değişik akrobatik hareketler yaparak değişik figürler oluşturuyorlar ve bu güzel akrobatik hareketleri bizler de ne yapıyoruz? Ekranlardan heyecanla izliyoruz. Ama bunu nasıl heyecanla izliyoruz? Çünkü onlarla birlikte atlayan, onların yaptığı hareketleri çeken bir kameraman da mevcut. Yani onlarla birlikte bir kameraman da atlıyor ve yapılan hareketleri ne yapıyor? Düzenli bir şekilde kayıda alıyor ve biz de heyecanla onları televizyon ekranlarından izliyoruz. Yine böyle bir gün kameraman da o kişilerle beraber, akrobatlarla beraber uçaktan aşağı atlıyorlar ve harika hareketler yaptıktan sonra kameraman da büyük bir iştahla o yapılan hareketleri kayda geçirirken tabii ki insanlar belirli bir yüksekliğe yaklaştıklarında her biri paraşütün ipini çekiyorlar. Ve paraşütün ipi çekildikten sonra her bir paraşüt pat pat açılarak gökyüzünde muhteşem bir görüntü oluşuyor. Ve tabii ki kameraman da elini uzatıyor ve paraşütün ipini çekmek istiyor. Ama elini attığında fark ediyor ki paraşütsüz atlamış. Paraşütü yok. Ne acı verici bir şey sevgili kardeşler. Ve bu kişi büyük bir acı içerisinde, acı haykırışlar içerisinde tüm insanların gözü önünde yere çakılıyor. Bakın bu kişi o noktaya gelene dek, yani paraşütsüz atladığının farkına varana dek ne yapıyordu bu kişi? Akrobat hareketlerini çekmenin tadını, çekim yapmanın tadını doya doya yaşıyordu. Tıpkı günümüzde olduğu gibi. Ruhsal kapsamda düşündüğümüz zaman sevgili kardeşler. Günümüzde de insan adım adım ölüme doğru gidiyor. Sonsuz ölüme doğru gidiyor. Ama dünyasal değerlere bağlı olmuş olduğu için, dünyasal zevkler içerisinde onlara bağlı bir hayat olmuş olduğu için sevgili kardeşler, ölüme doğru gitmenin farkında bile değil sevgili kardeşler. Ve bu kişi, kameraman kurtulabilmesi için o da paraşütünü giyinmesi gerekiyordu. Ve bizler de kutsal kitapta okuyoruz. Çok net bir şekilde değerli kardeşler, bizler de Rabbimiz İsa Mesih'i giyinmek zorundayız. Onun için Efesler 4. bölüm 24. ayete baktığımız zaman, 4:24'e baktığımız zaman orada çok net bir şekilde Tanrı'ya benzer yeni insanı diyor, yeni yaratılışı giyinin. Nasıl yeni yaratılışı giyiniyoruz? İsa Mesih'e iman etmekle. Ona evet dediğimizde, onunla birlikte yeniden doğduğumuzda, değerli kardeşler, Rabbimizi giyinmiş ve sonsuz yaşamın da sahibi olmuş oluyoruz. Çünkü kutsal sözde Yuhanna 3. bölümde bunu, şu sözler çok net bir şekilde doğruluyor. Oğula iman edenin diyor 3:36'da, oğula iman edenin sonsuz yaşamı vardır diyor. Oğlun sözünü dinlemeyenin de diyor, yaşam yüzü görmeyecektir. Demek ki değerli kardeşler, insanın sonsuz geleceği neye bağlı? Sonsuz geleceği sevgili kardeşler, Rab İsa Mesih ile olan ilişkiye bağlı. Evet, akılsız olan kızlar yaşamlarıyla ilgili çok önemli ve gerekli olan bir şeyi unutmuşlardı. Kameraman da yaşamıyla ilgili çok önemli bir gerçeği, çok önemli yaşamı devam edebilmesi için gerekli olan paraşütü giyinmeyi unutmuştu. Hazırlıksız yakalanan kızlar, diğerlerinin yağını kullanamadığı gibi, bakın kameraman da diğerlerinin paraşütünü kullanamazdı. O kişilerin paraşütünden yararlanamazdı sevgili kardeşler. Demek ki bu olayda, bu olay içerisinde görmemiz gereken 3 önemli nokta var. Bugün belki her üçünü bitirmemiz mümkün olmayacak ama gidebildiğimiz kadar gitmek istiyorum. İlk noktamız, koşullar ne olursa olsun, şartlar ne olursa olsun sevgili kardeşler, imanlılar olaraktan Rabbimizin gelişine hazır olma gereği vardır. Bu birinci noktamız. İkinci noktamız ise senin için bu hazırlığı hiçbir kimsenin yapamaz olması. Ve üçüncü nokta ise bir dönem sonra artık çok geç. Yani iş işten geçmiş olması. Şimdi biliyorsunuz kutsal kitaba baktığımız zaman hazır olma konusu kutsal sözde sıkça karşımıza çıkan konulardan biri olduğunu görebiliyoruz. Bilinmeyen gün hakkında, saat hakkında Rabbimiz konuşurken Matta 24. bölümde şöyle demişti değerli kardeşler. 44. ayette. Siz de hazır olun diyor. Çünkü insanoğlu, dikkat edin, olmadığınız bir saatte ne diyor? Gelecektir. Demek ki Rabbimiz İsa Mesih hiç beklemediğimiz bir an, hiç ummadığımız bir zaman dilimi içerisinde gelecektir. Bu nedenle onun gelişini, ne zaman geleceğini bilmediğimiz için değerli kardeşler, her ne kadar Matta 24. bölümde onun gelişinin yaklaştığını gösteren belirtilerin ne olacağı önümüze konmuş olsa da, tam olarak onun ne gün geleceği bize açıklanmıyor. O zaman eğer bu bilinmiyorsa yapılması gereken tek bir şey vardır. Hazır olmak. Değerli kardeşler. Şimdi tabii ki hazır olmak derken ne anlıyoruz? Bunu da sormak gerekiyor. Hazır olmaktan ne anlıyoruz? Hazır olmak değerli kardeşler aslında doğru olanı yapmaktır. Biz bunu ruhsal kapsamda düşündüğümüz zaman değerli kardeşler hazır olmak Rab Tanrı'ya sadık olmaktır. Nedir sadık olmak? Onun istemi doğrultusunda, sözü ışığında adımlarımızı atmaktır. Sadık olmak kutsal ruhun yönetimi altında kalarak değerli kardeşler ona yakın yani söze yakın olmaktır. Ve sadece söze yakın olmak yetmiyor, o sözü hayata sokmaktır. Yani bir şekilde Rabbin sözünü ciddiye almak. Yani bu sözü kendimize uydurmak değil, söze itaat etmektir. Söze bağlı bir hayatı sürdürmektir. Hazır olmak demek değerli kardeşler. Onun için ben Hristiyanım demenin ötesinde olan bir şey bu. Yani isim taşımak, onunla övülmek, yani ben Hristiyanım demenin bize bir getirisi yok. Bunu biraz anlamanız açısından bir örnek vermek istiyorum. Bir iş adamı iş gezisine çıkacak. Tabii bunun öncesinde giyeceği takım elbisesini bir kuru temizleme firmasına götürüyor. Gitti kuru temizleme firmasının levhasında, kapısında bir saatte kuru temizleme diye bir levha asılı. Adam giriyor, adamı bir kadın karşılıyor ve adam orada bir kadın ona bir form veriyor. Formu doldurduktan sonra adam diyor ki yapılacak birkaç işim var. Bir iki saat içerisinde döner elbisemi alırım diyor. Ve kadın diyor ki efendim diyor kusura bakmayın iki günden önce elbisenizi geri vermemiz mümkün değil. Ya adam şaşkınlık içerisinde ya diyor nasıl olur? Kapınızın üstünde, dükkanınızın önünde bir saatte kuru temizleme diye bir yazı yazıyor. Kadın gülümsüyor ve gülümseyerek şöyle bir yanıt veriyor. Efendim diyor, o bir saatte kuru temizleme bizim dükkanımızın ismidir. Değerli kardeşler, gerçekten de birçok kişi isim taşıyor. Hristiyan ismini taşıyor. Hristiyan olmakla övünüyor ama ruhsal kapsamda ölü durumda. Yani başka bir ifadeyle sözde imanlı ama özde yeniden doğuşu yok. Sevgili kardeşler, düzenli bir biçimde kiliseye gitmek ya da düzenli bir şekilde kutsal kitap çalışmalarına katılmak emin olun iyidir ama ruhsal ihtiyaçlarını karşılamaya kesinlikle yeterli değildir değerli kardeşler. Ne gerekiyor? İman hayatında ruhsal disiplin gerekiyor değerli kardeşler. Ruhsal disipline gerek vardır. Bu da neden geçiyor? Dua etmekten, Tanrı'yla birlikte, onunla ilişki içerisinde olmaktan geçiyor değerli kardeşler. Sözü okumak, okuduğumuzu anlamak, anladığımızı hayatımıza sokmak ve iştahla Rabbe hizmet etmek ve ona bağlı bir şekilde sadık bir yaşam sürmek. Bu tür yaklaşımlar bizi hem değerli kardeşler ruhsal alanda geliştiriyor. Zorluklar karşısında ne yapmamız ve nasıl yapmamız konusunda ne yapıyor? Bilgece davranmamızı sağlıyor. Hem de bunun yanı sıra da ne yapıyor bizi? Mesih'in, Rabbimizin gelişine adım adım hazırlıyor. Eğer bunlar yaşam içerisinde yoksa, yani sözü okumak yoksa, duada durmak yoksa, sadık bir şekilde hayatımıza okuduklarımızı, anladıklarımızı, elde ettiğimiz o değerleri yaşama sokmak yoksa değerli kardeşler, yani o ilişki söz konusu değilse, Rab ile olan ilişki yoksa, hiçbir zaman hazır durumda olmayacaksın. Bu kadar açık, bu kadar net. Rabbin çocuğu iman ettiğini söylüyorsa, ben Mesih bağlısıyım diyorsa eğer, kesinlikle onun gelişine aynı iştahla, istekle hazır olmak zorundadır. Şimdi dikkatinizi 3. ayete çekmek istiyorum. Ne okumuştuk 3. ayette? Ne okumuştuk? Bakın şöyle diyor. Akılsızlar diyor, yanlarına kandillerini aldılar. Ve ilginç bir ifade var. Ama diyor, yağ almadılar. Bakın, kandilleri var bu kişilerin ama yağları yok değerli kardeşler. Şimdi kandil neyi açıklıyor burada? Kişinin tanıklığını açıklıyor değerli kardeşler. Yani yürekleri ne durumda? Nasıl bir yaşam yaşıyor? İnsanlar önündeki tanıklığı nasıl bir noktada? Bu kandil bunu açıklamakta. Şimdi Matta 5. bölüme baktığımız zaman orada değerli kardeşler bu konuyla ilgili şöyle okuyoruz. 15. ayete bakabilir misiniz lütfen? 5. bölüm Matta 5 ayet 15. Biraz hızlı devam etmek istiyorum. Şöyle diyor. Kimse diyor kandil yakıp tahıl ölçeğinin altına koymaz. Tersine diyor kandilliğe koyar. Evdekilerin hepsine ışık sağlar. Işık saçan nedir? Işık saçan nedir sevgili kardeşler? Işık saçan kandil olarak ifade ettiğimiz tanıklığımızdır değerli kardeşler. Şimdi burada kandilin görevi ne? Evde bulunan herkese ışık vermektir. Şimdi eğer kandil eğer bizim tanıklığımız ise o zaman bizim bu yeryüzünde olmamızın nedeni nedir? Aslında karanlık olan yüreklerin aydınlanmasını sağlamaktır. Nasıl sağlayacağız? Sadece sözle değil, onu yaşayarak. Yani tanıklık ile, tanıklığımızla. Yani şöyle diyebiliriz, hem aile içerisinde hem iş yaşamı içerisinde hem de insan ilişkilerinde bulunduğumuz her ortamda Rabbimizi yansıtanlar olmamız gerekiyor. Işığın insanlar önünde nasıl diye sormak gerekiyor o zaman. O zaman kendime soruyorum. Ya Recep iyi söylüyorsun da o zaman sen bu noktada ne durumdasın? Yani senin tanıklığın ne durumda? Yaşamakta olduğun yaşam, ait olduğun Rab İsa Mesih'e gerçekten yücelik getiriyor mu? Ya da o kandil gibi, çevresini aydınlatan o kandil gibi ışıl ışıl parlıyor mu? Şimdi bu parlama noktasına gelince her zaman aklıma vaftizci Yahya geliyor. Ki Almanlar buna Almanca'da vaftizci Yuhanna diyorlar. Vaftizci Yahya için Rabbimizin çok övücü sözleri var. Aslında her birimiz gerçekten de Yahya gibi olmamız lazım. Rabbimizin söylediği, onun için söylediği sözler aslında benim gözümde gerçekten ruhsal kapsamda düşündüğüm zaman bizler de aynı noktada olanlar olmamız lazım. Bakabilir misiniz lütfen Yuhanna 5. bölüm 35. ayete? Orada diyor ki Yahya yanan ve ışık saçan bir çıraydı. Şimdi Rab ne yapıyor? Bu sözlerle Yahya'yı övüyordu. Demek ki ben Rab İsa Mesih'i izliyorum diyorsan sevgili Hatice kardeş. Eğer Rab İsa Mesih'i izliyorum diyorsan sevgili Enver, değerli kardeşler, o zaman yapılması gereken onun için yanan bir alev ama yanmakla kalmayıp etrafını da aydınlatan, karanlık yürekleri ışığa kavuşturan birer çıra da olmak zorundasın. Peki bu noktada ne durumdayız? Hangi oranda karanlık olan yüreklerin ışığı olmaya çalışıyoruz değerli kardeşler? Şimdi neden Rab Tanrımız bize dünyanın ışığı olduğumuzu söylüyor? Bakın değerli kardeşler, Yuhanna 8. bölüme baktığımız zaman 12. ayette Rabbimiz orada ne diyor? Ben dünyanın ışığıyım diyor. Şimdi biz kime aitiz? Ben dünyanın ışığıyım diyen Rabbimiz İsa Mesih'e aitiz. Bakın bizler ışık değiliz. Ama doğruluk güneşi olarak ifade edilen kutsal kitapta Malaki 4. bölümde biliyorsunuz orada doğruluk güneşi diye bir ifade var. 2. ayette yanılmıyorsam 4. bölüm 2. ayette doğruluk güneşi olan Rabbimiz İsa Mesih'e aitiz. Nasıl ki ay gecenin karanlığını güneşten almış olduğu ışıkla, ki bunu yeri geldiğinde her zaman burada ifade ediyorum, gecenin karanlığını aydınlatıyorsa bizler de doğruluk güneşimiz, Rabbimiz İsa Mesih'ten aldığımız ışığı geceyi aydınlatan ay gibi çevremizi aydınlatmak, karanlık yürekleri ışığa kavuşmasına aracı olmamız gerekiyor. Demek ki evet, bizler ışığın kaynağı değiliz ama ışığın kaynağına sahibiz. O zaman biz neyiz? Aslında birer reflektör diyebiliriz. Yani yansıtıcılar diyebiliriz. Işık yansıtıcıları. Yani tıpkı ay gibi. Şimdi lamba elektrik olmadıkça odayı aydınlatması mümkün değil. Ve ilginç olan kutsal kitapta Yahya hakkında okurken de bu gerçeği gerçekten de çok net bir şekilde doğruluyor. Bakın Yuhanna 1. bölüme 8. ayete. Orada diyor ki kendisi ışık değildi. Yahya için söylüyor. Kendisi ışık değildi ama ne diyor? Işığı tanıklık etmeye geldi. Yani Işık olan Rab İsa Mesih'i yansıtmak için yeryüzüne geldi diyor. Şimdi neden Evet, İsa Mesih'i yansıtmak için. Ama neden ışığı, Rabbimizin ışığını yansıtması gerekiyordu? Bakın, çok net bir şekilde bir önceki ayette yanıtı veriyor. 7. ayette diyor ki, değerli kardeşler, tanıklık amacıyla ışığa tanıklık etsin ve herkes diyor onun aracılığıyla iman etsin. Bakın ne kadar önemli bizim bu yeryüzündeki tanıklığımız. Yani senin duruşun, senin sözlerin, senin yaşam biçimin değerli kardeşim gerçekten ne kadar önem taşıyor değerli kardeşler, ne kadar önem taşıyor. Onun için bizler Rabbimizi en iyi bir şekilde yansıtabilmek için ona uygun, ona yücelik getirecek nitelikte bir hayat sürmemiz, adımlarımızı o şekilde atmamız gerekiyor. Peki, şimdi bu nasıl olacak? Yani tanıklığımız etkin bir şekilde, etkinliğini nasıl sürdürecek, devam ettirecek? Bence bu çok çok önemli. Işık verebilmesi için kandil ya da tanıklığımız etkin bir şekilde varlığını sürdürebilmesi için değerli kardeşler ne gerekiyor? Kandile yakıt gerektiği gibi, yağ gerektiği gibi bize de bir şey gerekiyor. İşte bize iman ettikten sonra kutsal ruhun verilmesindeki nedenlerden bir tanesi de bu. Ne diyor? Ben gidiyorum ama size ruhumu veriyorum. O size tanıklık edecek, değil mi? Size öğrettiklerimi size hatırlatacak diyor. Demek ki kutsal ruhun görevi nedir? Tanıklığımızı daha etkin bir şekilde, yani tanıklığımızın daha etkin olmasını sağlayan faktör. Yani tanıklık daha etkin bir şekilde varlığını sürdürebilmesi için ruha gerek var. Bakın 8. bölüme, Yuhanna 8. bölüme 12. ayete bakın. Pardon, onu söylemiştim ışık olduğunu ama şuna söyleyebiliriz. Pardon, Romalılara yazılan mektubun 8. bölümüne. Özür dilerim. Romalılara yazılan mektubun 8. bölümüne bakın. Bu gerçeği çok çok net bir şekilde vurguluyor. Diyor ki, bir kişide Mesih'in ruhu yoksa diyor, dikkat edin, bir kişide Mesih'in ruhu yoksa o kişi Mesih'in değildir. Çok ilginç değil mi? Yani o zaman şöyle diyebiliriz pratik olaraktan. Eğer kandilde yağ yoksa, ışık yayması, ışığını devam ettirebilmesi mümkün değil. Kutsal ruh eğer bizde yoksa, etkin bir şekilde Rabbi tanıklık etmemiz kesinlikle mümkün değil. Çünkü Tanrı çocuğu olduğumuza tanıklık eden nedir? Kutsal ruh değil mi? Romalılar 8. bölüme bakın. Orada 16. ayette 8-16'da ruhun kendisi diyor, bizim ruhumuzla birlikte Tanrı'nın çocukları olduğumuza tanıklık eder. O zaman değerli kardeşler, durum buysa demek ki burada söz edilen akılsız kızların ne durumda olduğunu bize gösteriyor. Bu akılsız kızları akıllı olmayanlardan ayıran özellik neydi? Bu kişiler
de yağ yoktu. Yani kutsal ruh yoktu. Yani bu insanlar yeniden doğmuş kişiler olmadığını bize açıklıyor değerli kardeşler. İmanlı olmadıklarını bize açıklıyor. Zaten 12. ayete bakarsanız, 25. bölüm, Matta 25. bölüm 12. ayete bakarsanız, gerçekten bu gerçeği onaylar nitelikte. Size diyor doğrusunu söyleyeyim, sizi tanımıyorum. Bakın, güveyin onları reddetmesi, onlara ben sizleri tanımıyorum demiş olması neyi açıklıyor? Onların gerçekten de yeniden doğmadıklarını açıklamış oluyor. Yeniden doğmadıklarının kanıtı olduğunu bize gösteriyor. Ve dıştan bakıldığında bu insanlara gerçekten birbirlerine benzer yönleri olduğunu görüyoruz. Örneğin nedir benzer olan yön? Her iki grubunda bir yağı olan beş akıllı kız ile yağı olmayan beş akıllı kızın ortak olan yönüne her iki grubunda kandilleri var değerli kardeşler. Ve o kandillerle gelecek olan güveyi karşılayabilecek yeterlikte olduğunu görüyorlar. Şimdi biliyorsunuz günümüzde de yaşadıkları hayatla övünen, yaptıkları iyilikleriyle övünen, yani bir şekilde iman etmeyenlerin de tanıklığı var değil mi? Tanıklıkları nedir onların? Yaşadıkları düzgün hayat ya da yaptıkları iyilikler, güzellikler, onlarla övünüyorlar. Şimdi bu insanlar bu sahip oldukları bu değerlerle ne yapıyorlar değerli kardeşler? Tanrı'nın ileride vaat ettiği o cennet olarak ifade ettiğimiz yere girebileceklerini düşünüyorlar. Yaşamış oldukları doğru yaşam nedeniyle. Buradaki bu beş akılsız kız da kandilleri vardı, kendilerine özgü tanıklıkları vardı ve sanki içeri gireceklerini düşünüyorlardı. Ve bu kişiler bu kişiler böyle düşündüler ama ne kadar yanıldıklarının farkında değillerdi değerli kardeşler. Ve ister istemez ne oluyor? Her iki grupta güvey gecikince uykuya dalıyorlar. Şimdi uykuya dalmış olmaları bizim önümüze bir resim koyuyor değerli kardeşler. Bu kişiler değerli kardeşlerin yarısı imanlı yeniden doğmuş kişiler, yarısı da iman etmemiş. Yani iman etmiş gibi görünen ama gerçek anlamda iman etmemiş sözde isim taşıyan ikiyüzlü kişiler değerli kardeşler. Taklitçi kişiler. Ve diyor ki 5. ayette güvey gecikince hepsini uyku bastı. Dalıp uyudular diyor. Bakın hepsi de uyudu. Ortak olan yönleri hepsinin kandilleri var. Hepsinin kendilerine özgü tanıklıkları var. Ve ikinci benzerlik hepsi uyudu diyor. Şimdi onların uyuması yanlış mıydı? Kesinlikle hayır. Damat beklenirken yaşam devam etmiyor muydu? Yaşam durmuş muydu? Hayır. Onlar uyurken yaşam bir şekilde devam ediyordu kendi akışı içerisinde. Şimdi gerçekten de doğal olarak benliğimize baktığımızda gerçekten yorgunluktan dolayı yorulan ve yorgunluktan dolayı da uyuyan varlıklarız. Bunda bir yanlış bir şey var mı? Yok. Rabbin kendisi de uyudu teknede. Doğru mu? Uyku da bir yanlışlık yok. O zaman şu soruyu sormak gerekiyor. Tamam, uykuda yanlışlık yok da. Peki 13. ayeti nasıl anlayacağız? Diyor ki uyanık kalın. Uyanık durun. Şimdi biz bu uyarıyı o zaman nasıl algılamamız gerekiyor? Bir kişi uyurken aynı anda uyanık kalarak aynı anda dikkat etmesi mümkün mü sevgili kardeşler? Hem uyuyorsun hem de dikkat ediyorsun. Bu mümkün mü? Aslında mümkün değerli kardeşler. Şimdi akıllı olanlar, dikkat edin, rahat uyumamalarının hiçbir nedeni yoktu. Neden bu kişiler bu kadar çok rahattılar? Kendilerinden emindi bu insanlar. Peki onları emin kılan neydi? Sahip oldukları yağdı. Yani kutsal ruha sahip olmanın getirmiş olduğu bir rahatlık vardı onların yüreğinde. Ve kutsal kitaba baktığımız zaman da Rabbin ruhunun bizi ne diyor? Sonuca götürecek olduğu gerçeği net bir şekilde vurgulanıyor. Yani sahip olduğumuz kutsal ruh gerçekten bizim o mekana, Rab ile birlikte olacağımız mekana girişin garantisidir değerli kardeşler. Ve bu kişiler gerçekten içeriye gireceklerinden emindiler. Bazı insanlar bana soruyor ya, öldükten sonra cennete gideceğinden nasıl emin olabilirsin? Ben de diyorum ki değerli kardeşler, bakın sevgili kardeşim diyorum. Evet, ben eminim çünkü kutsal söz bana bu güvenceyi veriyor. Romalılar 8. bölümü açarsanız, oraya bakarsanız, orada diyor ki Tanrı'nın ruhu içinizde yaşıyorsa, Tanrı içinizde yaşayan ruhuyla diyor size gerekli olan yaşamı da verecektir diyor. Eğer Tanrı'nın ruhu içimdeyse benim kaygılanmama hiçbir neden yok. Söylemeye çalıştığım şu değerli kardeşler. Dikkat etmek uyumamak anlamında değildir. Akıllı olanlar çalışmak gerektiğinde uyumayıp çalışmışlar. Uyku zamanı geldiğinde de huzur içerisinde uyumaya devam etmişlerdi. Rab geldiğinde hazırdılar bu kişiler. Tüm zaman çalışmamız tabii ki bizden beklenmiyor. Hiç dinlenme, uyuma, çalışmaya devam et. Ama yan gelip de yatmayacağız tabii ki. Çalışacağız. Bu da doğru değil. Mutlaka çalışmamız gerekiyor. Ama çalışmamız gerekiyor derken de şu yanlış anlaşılmış olmasın. Bizim sahip olduğumuz sonsuz yaşam çalışmanın sonucu değildir. Çalışmak iman etmenin getirdiği sonuçtur. Yani iman ettiğimiz için çalışıyoruz bizler. Bize bir getirisi yok. Ancak ileride Rab'le birlikte olduğumuzda ödüllerle ilgili olduğunu söyleyebiliriz değerli kardeşler. Çalışmanın bize getirisi elde edeceğimiz ödülle ilgili. Ama kurtuluşumuz bir armağan, ödül değil. Onun için kızların uyuması yanlış değildi. Birazcık hızlanmak istiyorum zamanında bitirebilmek için. Yaşam her zaman olduğu gibi akışını sürdürüyordu. Günümüzde de olduğu gibi sevgili kardeşler. Yani bakacak olursak hastaneler hizmetlerini hiç kesmeden 24 saat devam ettiriyor değil mi? Bir aksama var mı? Yok. Kapanan dükkanlar ertesi günü açılıyor ve hizmetlerine devam ediyorlar. yollar işçiler tarafından onarılıyor. Ya da bozulan arabamızı kalkıp tamire götürebiliyoruz. Yani Rabbimizin gelişine dek bunlar devam edecektir. İsa şöyle dedi Matta 24. bölümde değerli kardeşler. 37 ve 38. ayetlerde bu gerçeği çok net bir şekilde, yani biz uyuyor olsak da hayatın devam ettiğini net bir şekilde açıklayan güzel bir örnek veriyor. Bakın diyor ki Nuh'un günlerinde nasıl olmuşsa insanoğlunun gelişi de öyle olacak. Nuh'un gemiye bindiği güne dek insanlar ne yapıyordu? Hayat devam ediyor olduğu için yiyorlardı, içiyorlardı, evleniyorlardı ve evlendiriliyorlardı. Çok net bir şekilde. Yani yaşam her zamanki gibi alışılmış yapısını devam ettiriyordu. Tufan gelinceye kadar değerli kardeşler, bu kişiler başlarına geleceklerinden habersizdiler. Sanki sonsuza dek yaşayacaklarmış gibi yaşamlarına devam ediyorlardı. Ama tufan geldiğinde bu kişiler hazırlıksız yakalandılar. Yani tek güvenli olan yerin dışında kalmışlardı değerli kardeşler. Burada da tam benzer bir durum söz konusu. Sadece Rab'de olan kurtulacak. Nuh tufanında gemide olanlar ancak kurtulabildi. Bunların da toplamı 8 kişiydi. Nuh, eşi, 3 oğlu ve eşleri sevgili kardeşler. Şimdi burada görmemiz gereken nokta şu. Yaşam bu şekilde devam etmeyecek. Doğru mu? Bir gün gelecek değerli kardeşler. Bir gün gelecek ve o gün geldikten sonra artık işten geçmiş olacak. Ben burada şunu sorma ihtiyacı duyuyorum. Bizler bugüne hazır mıyız? Rabbin geliş gününe hazır mıyız sevgili kardeşler? Kızların hepsi de uyuyordu ama onların 5 tanesi hazır olmanın vermiş olduğu rahatlıktan dolayı huzur içerisinde uyuyorlardı. İşte hazır olmuş olmanın getirdiği fark bu. Güveyi karşılayacaklarından emindi bu kişiler. Diğerlerinde ise ya almayı iman etmişlerdi ya olmamış olduğu için içeriye girme ayrıcalığını yitirmişlerdi sevgili kardeşler. Neden? Ha şimdi ha sonra diyerek ertelemiş olduklarından dolayı. Demek ki gereken önemi vermemişti bu insanlar. Demek ki önemli olan bu yağ olayını safsaklamışlardı. Günümüzde de birçokları İsa Mesih'i reddettiği gibi. Buradaki ders şu değerli kardeşler. Mutlaka Rab İsa Mesih'te kalarak onda hazır olmamız gerekiyor. Nokta.